Ayrım 3. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 40. Yaşadığı yer ve nifak bölgesi. Halk, büyüğün, doğrunun ve samiminin ne olduğunu bilmez. Daima yalan söyler. Nietzsche. Bitmez diyalektiğin kentleri. Fıkıh ihtilaflarının teknesi olan Kufe'de, siyasal itikadi mezhep çekişmelerinin teknesi olan Basra'da, Irak topraklarının şehirleridir. Ebu Zehre, Irak'ın bu ihtilaflar bölgesi karakterini şu satırlarla dile getiriyor. Irak muhitinin bir özelliği de muhtelif fırkaların, mezheplerin yatağı olmasıdır. Şia'nın aşırı kolları ve mutedilleri oradadır. Mutezile oradadır. Cehmiye, Kaderiye, Mürciye gibi hepsi orada çıkmıştır. Bu itibarla orada her zaman canlı bir fikir hareketi mevcuttu. Zaten Irak, eski zamandan beri çarpışan akli cereyanların kümelendiği bir yerdi. Ebu Zehre 75. Ebu Hanife'nin doğduğu yer olan Kufe, Irak'ın büyük şehirlerinden biriydi. Belki o zamanki Irak'ın iki büyük şehrinden ikincisiydi. Irak'ta muhtelif milletler, kavimler, eğinimler vardı. Orası eski medeniyetlerin yatağıdır. Süryaniler orada yayılmıştı. İslam'dan önce oralarda mektepler kurmuşlardı. Bunlarda Yunan felsefesi, İran hikmeti okunurdu. Irak'ta İslam'dan önce inanç meselelerinde birbiriyle mücadele halinde bulunan Hristiyan mezhepleri vardı. İslamiyet'ten sonra da çeşitli milletler ve dinler burada mevcuttu. Ara sıra kargaşalıklar, fitneler oluyordu. Siyasal fırkalar birbirleriyle çarpışıyor, akideler yöntem mücadelesi yapıyordu. Görüştükleri sahabeden aldıkları ilmi neşreden müçtehit tabiun da oradaydı. Din ilminin berrak menbaları orada kaynıyordu. Birbirleriyle çekişen taifeler, birbiriyle çarpışan düşünceler, görüşler hep oradaydı. Ebu Zehre 20. İster fıkıhtan bakın, ister akaidden, ister tasavvuftan, ister tefsirden, Irak bir nifak ve şikak bölgesidir. Hazreti Ali, Kufe halkına hitaben yaptığı bir konuşmada şöyle diyor. Peygamberinizin ehli beyti size geldiğinde onlara nasıl muamele ettiniz? Şunu yaptık, bunu yaptık diyeceksiniz. Bunları demeye hakkınız yoktur. Onlara önce yandaş göründünüz, sonradan yan çizip kaçtınız. Daha sonra da gelip aklanmak istediniz. Sizin için aklanmak söz konusu değildir. Velazuri 2'ye 409. Şu hitap da Ali'nindir. Ey Irak halkı! Siz gebe kalıp sonra da düşük yapan bir kadın gibisiniz. İbn Ebil Hadid, Nehcül Belağa şehri 6'ya 114. Zalim vali Haccac, Arap edebiyatının zirve hitabelerinden biri sayılan ünlü hutbesini Abdülmelik bin Mervan tarafından Irak valiliğine atandığında Kufe'de okumuştur. Minbere çıkar, orada bile elinden bırakmadığı yayına ve oklarının koyduğu kaba dayanarak bir süre sessizce durur ve nihayet şöyle söze başlar. Ey Irak halkı! Ey parçalanmaların, bölünmelerin ve dinden çıkmaların halkı! Ey ahlaki rezilliklerin halkı! Şunu bilin ki, müminlerin emiri ok torbasını önüne koyup okları teker teker gözden geçirdi de onların işe en yarayanı, en öldürücüsü olarak beni buldu ve sizi vurmak için beni vali yaptı. Beni sizin başınıza bir kırbaç ve bir kılıç olarak getirdi. Ama artık kırbaç dönemi bitti, kılıç dönemi başladı. Yakubi, Tarih 2'ye 273. Peygamber evladından gelen 12 imamın 6'sı kılıç veya zehirle bu ihanet bölgesinde katledildi. Peygamber torunu İmam Zeyd bin Ali Zeynelabidin, ölüm 122-739, kardeşi Ebu Cafer bin Ali ile istişarede bulunduğunda Ebu Cafer ona Kufe ile ilgili şu sözleri söylüyor. Kufelilere meyletme, çünkü onlar aldatan, entrika ve hileye başvuran insanlardır. Deden Ali onlar yüzünden katledildi. Amcan Hasan onlar yüzünden yaralandı. Baban Hüseyin onların ihanetleri yüzünden şehit edildi. Peygamber ehli beytine onların topraklarında sövülüp sayıldı. Yarın bir gün Kufe'nin ortasında seni de asacaklarından korkuyorum. Mesudi, Mürucuz Zeheb, 3'e 217, Ebu Zehre, El-İmam Zeyd 55. Zeyd bin Ali'nin çevresinde 40 bin civarında insan toplanmış ona biat etmişlerdi. İş çarpışmaya geldiğinde Zeyd ile aralarında şu konuşma geçti. Kufeliler, Ebu Bekir ve Ömer hakkında ne diyorsun? Zeyd, onlar hakkında sadece hayırlı sözler söylerim. Onlar bizim hakkımız olan hilafete getirildiler ama icraatları Kur'an ve sünnete uygun oldu. Hayırlı işler yaptılar. Kufeliler, peki o halde neden bu mücadeleyi yapıyorsun? Zeyd, bugünküler başka. Bunlar zalim ve icraatları İslam'a uygun değil. Bunun üzerine etrafından dağılıp gittiler. Emevi ordusuna bir avuç insanla karşı koymak zorunda kaldı. Mesudi, Mürücüz Zeheb, 3'e 62. Ne var ki, Zeyd bin Ali, Emevilere isyanda kararlıydı. Çünkü o, Emevilerin yönettiği bir ülkede insanca bir hayatın yaşanabileceğine inanmıyordu. Onlara isyan etti ve bunu hayatıyla ödedi. Muhammed'den intikam veya Hüseyin'in kanı. İhanet bölgesinde kol gezen ve gezmeye bugün de devam eden nifak ve şikak parçalanma Hazreti Hüseyin'e ihanetle başladı. Eğer insan namus ve haysiyetine yaraşır bir dürüstlükle konuşacaksak şunu söyleyeceğiz. Hazreti Hüseyin, dedesi son peygamber Hazreti Muhammed'den intikam almak isteyen Arapça Emevi Şuuraltı'nın şer çocukları tarafından katledildi. İşin esası budur. Bu esası öteye beriye çekip sulandıran bugünkü Arapça Emeviciler, İslam'a ve Müslümanlara ihaneti siyaset sayabilirler ama tarih onları da elbette yargılayacaktır. Ahlaksızlık, imansızlık ve Arapçılığın sadık ve meylun temsilcisi Yezid, babası Süfyani Muaviye tarafından veraseten halifeliğe atanınca bütün Müslümanlar buna karşı seslerini yükseltmeye başladılar. Fiilen ilk karşı çıkış ise Irak'tan, özellikle Kufe'den geldi. Hazreti Hüseyin, Yezid'in biat çağrısına red cevabı verip Medine'ye gidince Kufeliler Hazreti Hüseyin'e hilafete geçmesi için mektuplar yazmaya başladılar. Bununla da yetinmeyip Medine'ye bir teklif heyeti gönderdiler. Hüseyin, durumu yerinde incelemesi için amcaoğlu Müslüm bil Akil'i Kufe'ye gönderdi. Müslüm bir dostunun evine yerleşerek Hüseyin adına biat almaya başladı. 30 bin civarında insanın biat ettiği kaydediliyor. Yezid bu haberi alınca gelişmelerden sorumlu tuttuğu Kufe valisi Numan bin Beşir'i görevden alarak yerine Basra valisi Ubeydullah bin Ziyad'ı getirdi. Yeni valinin görevlerinden biri de Müslüm'ü etkisiz kılmak, gerekirse öldürmekti. Bu arada Müslüm epey mesafe kat etmişti. Bir ara yeni valinin köşkünü kuşatma teşebbüsünde bile bulundu. Ne var ki Kufe'nin nüfuzlu kişileri valinin yanında yer aldı. Bunu gören halk Müslüm'ün çevresinden dağılmaya başladı. Müslüm birkaç saat sonra yanında sadece 30-40 kişinin kaldığını gördü. Bunun üzerine kentin dışında bir kadın yakınının evinde saklanmak zorunda kalan Müslüm, ihbarlar üzerine yakalandı ve Hicri 60 yılının 9 Zilhicce günü öldürüldü. Kufe halkının kendisine ihanet ettiğini Hazreti Hüseyin'e bildirme imkanı bile bulamamıştı. Müslüm'ün bu başarısız serüveni için bakınız Belazuri, Ensabül Eşraf, 2'ye 334, 343. Hazreti Hüseyin olup bitenlerden habersizdi. Kufe'ye doğru yola çıktı. On binlerce insanın kendisine biat ettiğini sanıyordu. Yolda kendisini uyaranlar olduysa da kimseyi dinlemedi. Kendisini uyaranlar içinde ünlü şair Ferezdak, ölüm 110-728'de vardı. Ferezdak'ın Hazreti Hüseyin'i uyarmak için söylediği söz, tarihin en ünlü ve en gerçekçi sözlerinden biridir. Şöyle dedi Ferezdak. Ey Hüseyin, geri dön. Kufe halkının kalbi seninle olabilir ama kılıçları Emevilerledir. Özelde Kufe halkı için geçerli olan bu tespit genelde bütün kalabalıklar için geçerlidir. İman ve haysiyet paydası düşük kalabalıklar en yüce değerlerin taşıyıcısı insanları önce öldürür, sonra da oturup ağlarlar. İnsanoğlunun en onursuz ve beyinsiz ağlayışı işte bu ağlayıştır. İbn Sad'ın Tabakat adındaki kayda göre Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali Zeynel Abidin şöyle demiştir. Kerbela katliamından sonra biz Mel'un Yezid'e teslim edilmek üzere götürülürken Kufe halkı yol kenarlarına dizilmiş ağlıyordu. Ben yanındakilere şöyle dedim. İşte bizim katillerimiz bu insanlardır. Şimdi de bizim için ağlıyorlar. Ferezdak'ı dinleyen Hazreti Hüseyin ona, takdir Allah'ın, o ne dilerse o olur diye cevap verdi ve yoluna devam etti. Bir süre sonra Kufe'den gelmekte olan bazı kişilerden Müslim bin Akil'in öldürüldüğünü, Kufe halkının biatten caydığını öğrenince geri dönmek istedi ama bu kez de Müslim'in oğullara karşı çıktı. Hüseyin isteyenlerin ayrılabileceğini söyleyerek Kufe'ye doğru yürümeye devam etti. Beraberindekilerin büyük bir kısmı ayrılıp gittiler. Geriye ailesiyle 70 civarında sadık dostu kaldı. Vali Ubeydullah'ın tayin ettiği ordu kumandanı Hür bin Yezid, 1000 kişilik bir kuvvetle Hüseyin'i uzaktan izlemekteydi. Hüseyin'in Kufe'ye yaklaştığını haber alan Ubeydullah, esas orduyla Hüseyin'in üzerine yürümek üzere Rey valisi Ömer bin Sa'd bin Ebu Vakkas'ı görevlendirdi. Ömer, büyük sahabilerden Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğluydu. Peygamber torununa kılıç çekmek istemedi. Ancak valinin ya bu işi halledersin yahut da görevinden ayrılırsın tehdidi üzerine geri dönmekten vazgeçip Hüseyin'in üzerine yürüdü. Hüseyin, Ömer'e kendisinin aldatıldığını, izin verilmesi halinde ailesiyle birlikte geri döneceğini söylediyse de, ya Yezid'e biat edersin yahut da seninle çarpışırız cevabını alınca Yezid'e asla biat etmeyeceğini söyledi. Sonrası malum. Susuz ve çaresiz bırakılan ailesi ve arkadaşlarıyla acılar içinde kıvrandırıldıktan sonra katledildi. Başı kesilip Yezid'e gönderildi. Kufe ve Kufeli ihaneti, Hazreti Peygamber'in cennet çiçeğim diyerek öpüp bağrına bastığı Hüseyin'i yok etmişti. Bu kahırlı olayda en ibret verici noktalardan biri de seçkin bir sahabi çocuğu olan Ömer bin Sa'd'ın mevki ve makam kaygısıyla imanını satmasıdır. Mevkiinden olmamak için peygamberin evladına hem de dünyanın en melun ve aşağılık zaliminin yardakçısı olarak kılıç çekip kanlarını döktü. Dahası var. Kerbela katliamından sağ kalarak kaçanların bazıları sağa sola sığınmışlardı. Hain Ömer bin Sa'd bir genelgeyle şunu duyurdu. Hüseyin'in adamlarından bir baş getirene 1000 dirhem ödül verilecektir. Öte yandan Hazreti Ali'nin amcaoğlu Abdullah bin Cafer'in iki küçük çocuğu kaçıp Abdullah bin Kutbe Tayi'nin karısına sığınmışlardı. Kadın bu çocukları kocasına teslim edip şu ricada bulundu. Bunları götürüp Medine'deki ailelerine teslim et. Bu alçak adam, kadın çocukları kendisine teslim eder etmez ikisini de boğazlayıp başlarını Ömer bin Sa'd'a götürdü. Ve 2000 dirhemlik ödülü aldı. Tarihçi İbn Sa'd, o çocukların babası Abdullah'ın haberi duyduğunda gözyaşları içinde şöyle konuştuğunu bildiriyor. Çocuklarımı 2000 dirhem için öldürdü. Onları bana getirseydi ben ona 2 milyon dirhem ödül verirdim. İşte Emevi'nin yarattığı ve bizim saltanat dinciliği diye andığımız bela böyle dehşet verici bir beladır. İmam-ı Azam bu belaya karşı mücadelenin en muhteşem timsali ve öncüsü olarak bütün zamanların minnet ve şükranına hak kazanmış bir ruhtur. Sahabe çocuğu Ömer bin Sa'd layık ve müstahak olduğu karşılığı fazlasıyla buldu. İmam Hüseyin'in intikamını almak için savaşan Muhtar Es-Sekafi, ölüm 67-687 tarafından iki oğluyla birlikte öldürülüp önce ağaçlara asıldı, sonra da yakıldı. Kardeşi Muhammed ise Deyrül Cemacim'de Emevi Firavunu Haccac tarafından katledildi. İbn Sa'd 3'e 137. Soyu ve hayatı. İmam-ı Azam Arapça bir ünvan. En büyük imam, en büyük önder demek. Biz de onu bundan sonra daha çok büyük imam diye anlayacağız. Kaynakların ittifakla belirttiğine göre Ebu Hanife, Hicri 80 yılında Kufe'de Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Mevaliden olduğu yani Arap olmadığı tartışmasızdır. Tartışmalı olan Acem veya Türk aslından olup olmadığıdır. Bazı kaynakların onun dedesinin yaşadığı kent olarak Belh, Nesa, Tirmiz ve Enbar'ı göstermelerini dikkate aldığımızda Türk asıllı olduğuna hükmedebiliriz. Ancak soyla ilgili bütün bu tartışmaların İmam-ı Azam bahsinde anlamlı olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. İmam-ı Azam insanlığın ortak evladıdır. Onu soya, bölgeye, iklime hapsetmek insanlık adına ayıp olur. İlle de bir soy belirlenecekse belgelerin bizi götürdüğü yer iki ihtimalin buluştuğu yerdir. İran asıllı olmakla Türk asıllı olmak. Daha doğrusu belgelerin bizi götürdüğü tartışmasız gerçek İmam-ı Azam'ın Arap asıllı olmadığı yani bir mevali çocuğu olduğudur. İmam-ı Azam'ın soyu meselesinde bu tartışmasız gerçek bize yetiyor. Babası Sabit'in Ebu Hanife doğduğu sırada hür bir insan olduğu kesin. Ancak daha önceki zamanda köle olup olmadığı tartışmalıdır. Kaynakların büyük çoğunluğu baba Sabit'in İmam-ı Azam'ın doğumundan önceki yıllarda Benu Kafal adlı bir ailenin kölesi olduğunu, daha sonra azatlandığını yazmaktadır. İmam-ı Azam'ın torunu Ömer'in dedesi hakkında verdiği bilgiler de Baba Sabit'in bu aile ile ilgisini teyit etmektedir. Dairetül Maarif Ebu Hanife Mat. Sabit, doğan oğluna Numan adını koydu. Daha sonra bu ad Ebu Hanife künyesiyle künyelendi. Torunu Ömer bin Hammad'ın verdiği bilgilere göre İmam-ı Azam'ın dedesi Zota veya Zevta, Horasan'ın fethi sırasında esir edilmiş bir Belsliydi. Daha sonra oradan Irak'a getirildi, orada Müslüman oldu ve oğlu Sabit ondan sonra doğdu. Zota'nın Müslüman olup olmadığı tartışmalıdır ama İmam-ı Azam'ın torunu Ömer'in verdiği bilgiler onun Türk illerinden Kabil civarına getirildiğini tartışma üstü kılmaktadır. Dairetül Maarif, torun Ömer'in verdiği bu bilgileri pekiştiren şu satırları eklemektedir. Bu Zota kelimesinin Afganistan'daki Zetta adlı bir kabilenin adını Arapçalaşmış şekli olması mümkün görülmelidir. Nitekim bu kabile bugün Afganistan'da Cet adıyla hala mevcuttur. Ebu Hanife'nin hocası Hammad'ın kürsüsüne oturduğu günden itibaren yanında samimiyetle çevrelenen ve onun fikirlerini ve mezhebini Türk illerine yayan öğrencileri hep Horasan ve Belh civarından olmuştur. İmam-ı Azam'a saldıranların bazıları bu gerçekten duydukları rahatsızlığı Belh'i zaman zaman Mürciye'nin kenti diyanarak ifade etmişlerdir. Sebep bir Mürciye saydıkları Ebu Hanife'nin en yakın fikirdaşlarının o kentten çıkmasıdır. Belh kadısı Ebu Muti, Silm bin Salim, Ebu İshak ez-Zeyyat gibi ünlü fakih kadıların tümü Belhi lakabı taşımaktadır ve tümü Horasan bölgesinde faal olmuştur. Bu insanların ve daha nice benzerlerinin İmam-ı Azam'ın Arapça düşmanları nezdindeki adları Mürciye mensubudur. Yani bu ünlü kadılar, üstadları Ebu Hanife gibi Mürciye nitelemesiyle suçlanmışlardır. Ebu Hanife ile ilgili yazan bazı ulema, Horasan ve Belh halkının Ebu Hanife'ye olan bu bağlılıklarını hastalık çapında düşkünlük olarak niteleyebilmiş ve öfkeyle karşılaşmışlardır. Horasan bölgesinin İmam-ı Azamcı bu tutumu Hicri 3. yüzyılın ortalarına kadar bütün canlılığıyla sürmüştür. Tabii Horasan civarı Ebu Hanife bağlılarının Mürciye ithamıyla suçlanmaları da aynı zamana kadar sürmüştür. Çünkü onlar, üstadları Ebu Hanife'nin aklı nakle dinsel rivayetlere üstün tutan anlayışını, Horasan ve Mavera-ün-Nehir bölgelerinde sadakatle temsil etmekte ve yaşatmaktaydılar. Bütün bu faaliyetlerin ve bu İmam-ı Azam bağlılığının arkasında bir soy birliği gerçeğinin de bulunduğunu söylemek abartma olmaz kanısındayız. Ebu Hanife'nin bu etkisini ve bu temsilini Hicri 5. yüzyılın ortalarında Rey'deki Tuğrul Bey Medresesi'nde daha belirgin biçimde görmekteyiz. Bu Türk medresesini yine Türklerin eliyle kotarılan ve Hicri 2 ve 3. yüzyıllarda etkisini doğruğa çıkaran Horasan Hanefiye Medresesi'nin verimli faaliyetleri hazırlamıştır. Şunu da ekleyelim ki bu medreseye İmam-ı Azam'ın fikirlerini sabote etmek üzere giren bazı kötü niyetlilerin bulunduğunu gösteren kanıtlar vardır. Nuh bin Meryem, ölüm 173-789 diye bilinen ve yalancılığı ile ünlenen hadisçi fakih, bu sabotajcı casuslardan biri gibi görülüyor. İmam-ı Azam'ın öğrencilerinden biri olan bu zat, hocasının devrim yaratan fikirlerinden biri olan Kur'an'ın tercümesiyle namaza cevaz fikrinden döndüğünü iddia etmiş, bu iddiasını kabul ettirmek için bir hayli uğraşmıştır. Ancak bu iddia, o yalancının şahsında kalmış hiçbir Hanefi otorite tarafından paylaşılmamıştır. Bu konudaki ayrıntıları ve günümüz Arapça dincilerinin anılan sahtekarın bu hezeyanını bilgisiz kalabalıkları kandırmak için zaman zaman nasıl kullanmaya kalktıklarını kitabımızın 8. bölümünde ele alacağız. Şimdilik şu kadarını söyleyelim ki bu iddia Arapça dincilerin meseleleri bilmeyen halkı kandırmak için sağda solda telaffuz ettikleri bir hezeyandan öteye gidememiştir. Künye meselesi. Hanife'nin, haniflerin veya hanifliğin babası anlamındaki Ebu Hanife künyesi İmam-ı Azam'a neye dayanarak verilmiştir? Hanife adlı bir kızı olmadığı kesin biliniyor. Tek eşli olduğu anlaşılan Ebu Hanife'nin tek çocuğu oğlu Hammad idi. Önce şunu söyleyelim ki Ebu Hanife künyesi 20 civarında büyük fakihe verilmiş bir künyedir ki bunların en meşhuru fakihlerin imamı, bilginlerin en fakihi, ümmetin kandili, mezheplerin baş tacı, Kufeli Numan bin Sabit Hazretleridir. Firuzabadi El-Kamus Hanif maddesi. Künye meselesinde iki ihtimalden söz edilmiştir. 1. Hanife, İmam-ı Azam'ın sürekli kullandığı bir hokkanın Irak dilindeki adıydı. bu hokkaya nispetle böyle künyelenmiştir. Bu iddianın dil ve tarih bakımından belgeye dayandırılması mümkün olmamıştır. 2. Hanife, Hanif kelimesinin dişilleştirilmiş bir kullanımıdır. Bu görüş İmam-ı Azam'ın fikir ve şahsiyetine uygun olması yanında dil açısından da tutarlıdır. Gerçekten de Hanif sözcüğünün sonuna eklenen ta'tü'l-te'nis kelimeye hemen hal hem de çoğulluk anlamı kazandırmaktadır. Büyük dilci Zeccac, ölüm 311-923 tarafından işaret edilen, bakınız İbn Manzur, Lisanül Arap, ilgili madde, birinci şekle göre Ebu Hanife'nin anlamı Hanifliğin babası, ikinci şekle göre ise Haniflerin babası olacaktır. İki şekilde İmam-ı Azam'ı ifadede isabetlidir ve bize göre doğrusu da budur. İmam-ı Azam'ın imanına, mücadelesine, fikrine, tarihsel misyonuna ve kişiliğine yakışan anlam bu anlamdır. Hanifliğin kuransal yapısı bu eserin ileriki sayfalarında incelenecektir. Onun ünvanı isminden, ismi ünvanından daha anlamlı ve muhteşemdir. O hem İmam-ı Azam yani en büyük imamdır, hem de Ebu Hanife yani Haniflerin ve Hanifliğin babasıdır. Hz. İbrahim semavi dinler tarihinde Haniflerin babasıdır. İmam-ı Azam da bu İslam tarihinde Haniflerin babasıdır. Ebu Hanife Müslüman ve hür bir babanın oğlu olarak doğdu. Ne var ki, dedesinin başlangıçta köle olması Ebu Hanife'nin Araplar katında köle çocuğu muamelesi görmesine, sürekli horlanmasına sebep olmuştur. Kaynakların ittifakla belirttiğine göre baba Sabit, Hazreti Ali ile görüştü ve onun hayır duasını aldı. İmam-ı Azam, orta boylu, güzel yüzlü, az konuşan ama konuştuğunda çok etkili ve belli konuşan bir kişiydi. Diyalektiği çok kuvvetliydi, tartışmayı çok severdi. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 49.